Ayrım 8. Falls Anıları, Jerry Adams. Sayfa 85. Falls yolunda partizanlık. Ready Daddy and we're not beat yet. Ready Daddy and we're hardly. Ready Daddy and we're not beat yet. A button for your Marley. Hazırız babacığım, biz daha bitmedik. Hazırız babacığım, zorla da olsa. Hazırız babacığım, biz daha bitmedik. Bak işte bir misket oynaman için. Belfast Fabrika Şarkısı. Dünyanın bu bölgesinde insanlar militan cumhuriyetçiliğe karşı sıcak ve koruyucu bir tutuma sahiptirler. Bizlere yaşatılan zindan koşullarının böylesine bir direniş için daha olası bir neden olmasına rağmen, Birleşik İrlandalıları yaratan bir şehirde bu destek şaşırtıcı değildir. Asıl şaşırtıcı görülebilecek olan, Falls bölgesini cumhuriyetçilerin kalesi olarak görenlerin her zaman böyle olmadığını öğrenmeleridir. Yüzyıl başlangıcında İrlanda Parlamentarist Partisi daha güçlü bir durumdaydı ve cumhuriyetçiler küçük, izole edilmiş bir gruptu. Şehirdeki İrlandalı cumhuriyetçi kardeşler, IRB, daha çok eski Fenianlardan oluşmaktaydı ve bunlar devrimdense içki ve hatıraları yad etmekle daha ilgili görünüyorlardı. Dipnot, Fenian, Katolikleri tarif etmek için kullanılan genel bir terim. İsim, 1858 yılında gizli bir dernek olarak kurulan ve İrlanda'nın bağımsızlığı için savaşan Fenian hareketinden İrlandalı Cumhuriyetçi kardeşler gelmektedir. 1901 yılında Dennis McCulloch, Falls yolu Omar Caddesi'ndeki Donnelly'nin halk evinde yeminle IRB'de göreve başlatıldı. Organizasyona tanıştırılmasıyla ilk olarak büyüden kurtulan McCulloch, ardından yeni IRB gruplarına genç erkekleri toplamaya başladı ve yaşlı üyelerden kurtulma ve iç disiplini sağlamlaştırma sürecini devreye soktu. Belfast'taki IRB'yi öylesine etkili bir şekilde organize etti ki, 1908 yılında Yüksek Konsey'e seçildi. 1909 yılından 1916'ya kadar Ulster temsilcisi olarak seçilen McCulloch, Aralık 1915'te konsey başkanı oldu. 1883 yılında doğan ve Hristiyan kardeşler tarafından eğitilen McCulloch, 1905 yılında ulusal bir manifesto yayımlayan ve gücü Belfast'ın %50'sine varan İngiliz ordusunun asker toplamasına karşı kampanya düzenleyen ve ülke sathında geniş bir şekilde satılan birçok küçük broşür ve posta kartları basan bir tartışma ve edebiyat kulübü olan Dungannon kulüplerini kurmak için Balmer Hobson ile bir araya geldi. Balmer Hobson, Down Kontluğundaki Hollywood'da doğdu ve basım işleriyle ilgili bir meslekte çalışmak üzere Belfast'a taşındı. Ailesi Quaker'lardı ve babası Özerk Gladstonian başkanıydı. 12 yaşında editörlüğünü bir süre sonra tanışacağı Alice Milligan ve Edna Carberry'nin yaptığı ayrılıkçı milliyetçi bir dergi olan An Shan Van Vogt'a abone oldu. Bu bayanlardan ve dönemin yeniden canlanan edebiyatından etkilenen Hobson, Yeats'in Kathleen Ni Houlihan gösterisine ve milliyetçi propaganda için tiyatronun gelecekteki kullanımına yol açan 1898 yüzyıllık anma organizasyonunda Maud Gonne McBride'a yardım etti. Gal Ligi'ne ve yeni kurulan Gal Atletik Birliği'ne GAA katıldı ve 1900 yılında kesinlikle mezhepçilik yapmayan milliyetçi bir birlik olan Genç Erkekler Ulster Tartışma Derneği'ni kurdu. Bu derneğin yerine daha sonra asıl amacı genç protestanları ulusal hareket için askere toplama olan Protestan Ulusal Birliği geçti. Hobson, David Parkill ile beraber Clarence Place'te politik ve sosyal koşullar üzerine Ulster renklerini de katan oyunlar sahneleyen Ulster Edebiyat Tiyatrosu'nu oluşturdu. Rutherford Main, Lynn Doyle, George Yeale ve meşhur Thomson in Tir nan og'un Harry Morrow'u gibi yazarlarla bir araya geldiler ve Main'in The Drones'ını opera evinde sahneleyecek kadar başarı gösterdiler. 1904 yılında Dennis McCulloch Hobson'ı yemin ettirerek IRB'ye kaydetti ve ikilinin ortak çalışmaları bu organizasyonu güçlendirmeye ve Belfast halkını Dungannon kulüpleri ve editörlüğünü Hobson'ın Royal Avenue'daki bir ofisten yaptığı The Republic gazetesi aracılığıyla politize etmeye yöneldi. Dipnot, Republic, Cumhuriyet. The Republic 6 ay sonra The Peasant ile birleşti. Dipnot, Peasant, Köylü. 1905 yazında Sean MacDiarmada Leitrim kontluğundan Belfast'a geldi. Daha sonra 1916 bildirisinin imzacılarından olan MacDiarmada, MacLeod'in barında çalışan kardeşi Dan ile beraber kalmak üzere Belfast'a yerleşti. Sean, Belfast tramvay sisteminde kondüktör olarak çalışmaya başladı ve Ardoyne'de Butler Caddesi'nde kaldı. Bugünlerde Belfast, Dublin'den daha fazla olmak üzere İrlanda'nın en kalabalık şehriydi ve ülkenin kuzeybatısından birçok insan iş bulmak umuduyla buraya çekiliyordu. Büyük Kuzey ve Sligo-Leitrim demiryolları, birçok Leitrimlinin fabrikalarda ve iş merkezlerinde istihdam edilmesi sonucunu doğurarak Leitrim'i Belfast'ın arka bölgesi durumuna getirdi. Cumhuriyetçi bir aileden gelen MacDiarmada, kısa sürede Belfast'ın cumhuriyetçi politik etkinlikleri ve yeni Sinn Féin Birliği ile ilgilenir oldu ve 1906 Kongresi'nde Belfast Sinn Féin'i temsil etti. 1907 yılında haftalık 30 şiling yardım parası ve taksitli ödeme ile adına kiralanan bisikletiyle bütün zamanını Dungannon kulüplerinin örgütlendirilmesine ayırdı. Nisan 1907'de Dungannon kulüpleri ve Griffith'in Cumann na Engaeli Sinn Féin Birliği olarak kaynaştı ve MacDiarmada Belfast Merkez Bürosu'nda ücretli sorumlu olarak tutuldu. Bu andan itibaren o artık IRB'nin bir üyesiydi ve IRB'de Sinn Féin'in içinde örgütlenmeye başlamıştı. Bu dönem 1916 ayaklanmasının ulusal liderliğini oluşturacak olan önde gelen aktivistlerin birbirleriyle tanışmaya başladıkları bir dönemdi. Gerçekten de 1913 yılında Patrick Pearse, Hobson tarafından yeminle IRB'ye alındı. Daha sonraları Hobson diğer cumhuriyetçilerle anlaşmazlığa düşse de MacDiarmada, McCulloch ve Hobson Belfast'taki cumhuriyetçiliğin yeniden hayatiyet bulmasında temel rol oynadılar. İşlerinin çoğu Falls yolunda, genellikle kardeşlik mitinglerinin ardından düzenlenen halk toplantılarında gerçekleşti. Sean MacDiarmada muhtemelen ilk halk mitingi konuşmasını Cavendish Caddesi Falls yolu köşesinde St. Paul Kilisesi'nin dışında mitinge gelmeyen bir konuşmacının yerini gönülsüzce aldığında gerçekleştirdi. Bu arada belirteyim, Cavendish Caddesi ve Cavendish Meydanı'nın isimleri 1882 yılında Dublin'deki Phoenix Parkı'nda yenilmezler tarafından öldürülen İrlanda'nın Britanya Genel Sekreteri Lord Cavendish'in adına konulmuştur. Bir dönem için Francis Joseph Bigger'dan slaytlar göstermek için bir mekanizma satın aldılar ve sahibinin bölgede yükselen problemler nedeniyle atını borç vermeyi reddettiği bir yük arabasıyla bu tuhaf cihazlarını peşlerinden sürükleyerek Falls yolunun arka caddelerini turladılar. Bu gibi problemler birlikçi unsurlardan değil, Fakat 1916 yılında Falls bölgesinden parlamento üyeliğine seçilen Joe Devlin'in aşırı hararetli destekçilerinden beklenmekteydi. Devlinciler ve Cumhuriyetçiler arasında daha sonraki yıllarda grupların sürtüşmelerine neden olacak sert bir rekabet vardı. Devlin, İrlanda Parlamentarist Partisi'nin IPP önde gelen bir üyesi, Bank Lane'de Kelly'nin mahzeninde eski bir bar yöneticisi ve John Redmond'ın en baştaki destekçilerindendi. Devlin Falls bölgesinde o kadar popülerdi ki kazandığı üyelik 1918 seçimlerinde Sinn Féin tarafından bozguna uğratılan IPP'nin elinde tutmayı başarabildiği 6 sandalyeden biriydi. Bu ilk dönemlerde İrlanda gönüllüleri Fianna ve IRB, dipnot, İrlanda gönüllüleri 1913 yılında kuzeydeki özerklik taleplerine karşı tehditlerde bulunan Ulster gönüllülerine UWF misilleme olarak kuruldu. 1914 yılında John Redmond ve İrlanda Özerklik Partisi onları Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuyla birleşmeye zorlayınca bölünmeye uğradılar. Redmond'a karşı çıkan azınlık grubuna P.H. Pierce liderlik yaptı ve bu grup 1916 ayaklanmasında yer aldı. 1916'dan sonra resmen Dáil Éireann'ın otoritesi altına girene ve İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu olarak tanınana kadar yaygın olarak Sinn Féin gönüllüleri olarak bilindiler. Kendi mitinglerini Beech Mount The Huts'ta gerçekleştiriyorlardı. Dipnot, The Huts, asker barakaları. The Huts, Broadway sinemasının bir zamanlar durduğu yerin üst tarafında ve arkasındaki bir bölgeyi kaplıyordu. İlk başta İngiliz askerlerini yerleştirmek için kullanıldılar. Fakat daha sonra yerel seyyar satıcılara ahır olarak bırakıldılar. Bu barakalar daha çok futbol maçları için veya kadınlar tarafından bingonun illegal başlangıcı olan housey oynamak için kullanılan yeşillik bir alanı çevreliyordu. Ülkenin özerklik talepleriyle çalkalandığı bir dönemde Belfast bölgesindeki cumhuriyetçiler özellikle güç anlar yaşıyorlardı. Ulster Gönüllü Gücü, UWF, özerkliğe karşı örgütlenmişti. IPP, özerklik için ajitasyon yapıyordu ve meselenin merkezine inmek için bekleyen cumhuriyetçiler değişik kanatlarda örgütleniyorlardı. Bu sırada Falls yolunda kalan Nora Connolly O'Brien, kız kardeşi Agnes'a neler söylediğini şöyle hatırlatıyor. İş yerlerindeki kızlar için birer bilmeceyiz, öyle değil mi? Birlikçi olanlar bizleri, onlara ve Ulster gönüllülerine karşı ve milliyetçi ve Katolik olarak biliyor. Ve Katolikler de Redmond'u liderimiz olarak saymadığımızı ve Hibs'e hiçbir bağımlılığımızın olmadığını düşünüyor. 1913 yılında 4000'den fazla Belfastlı erkek ülkeyi saran milliyetçilik duyguları dalgasında İrlanda gönüllülerine katıldı. Daha sonra Redmond, gönüllülerin İngiliz ordusuna katılmasını telkin ettiğinde, Joe Devlin tarafından etkilenen Belfastlı erkekler buna uydular. Öyle ki, bölünmeden sonra Fianna gençleri dahil, sadece 142 erkek cumhuriyetçilerin kontrolü altında kaldılar. John Redmond'ın Belfast'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 25 Ekim 1914 pazarında Nora Connolly O'Brien babasına şu mektubu yazmak üzereydi. Sevgili babacığım, bu iki gün içinde Dublin'de bulunmuş olman iyi bir durum. Bir zamanlar Falls yolunda yaşıyor olduğuna inanamazsın. Herhalde sihirbazların evini aldığını ve aşağıya Shankill yoluna yerleştirdiğini düşünürsün. Dipnot, Protestanların bölgesi. Geçen akşam ve bugün J.E. Redmond onuruna asıldığı kadar çok İngiliz bayrağı hiçbir zaman Sir Edward Carson onuruna asılmamıştır. Cuma akşamı Katolik Gençler Salonu'nda Belçika bayrakları ile beraber İngiliz bayrağını gördüğümde bu kadar olur diye düşündüm. Dipnot: İngilizlerin propagandalarına göre İngiltere, İrlanda gibi küçük bir ülke olan Belçika'yı desteklemek için Birinci Dünya Savaşı'na girmişti ve İrlandalılar gibi Belçikalılar da müttefiklerin zaferinden paylarına düşeni alacaklardı. Çok büyük bayraklardı ve alt tarafında 3 penilik 2 küçük yeşil bayrak vardı. Dipnot: Yeşil İrlandalı'nın milli rengidir. Bütün benliğimle buna hiddetlenmişken, cumartesi akşamı Dunville Parkı'nı henüz geçtiğimde, karşıma çıkan ucube İngiliz bayrağını ve yanında duran 98'den kim korkar yazılı yeşil pankartı gördüğümde hissettiklerimi tahmin et. Bir AOH bölgesinde bir büyük İngiliz bayrağı ve köşesinde küçük bir İngiliz bayrağı ile büyük yeşil bir bayrak vardı. Altında binayı boydan boya kaplayan pankartta şunlar yazıyordu: Ulusal gönüllülerin lideri Belfast'a hoş geldiniz. Ve sonuçta her AOH bölgesi böyleydi. Yol boyunca her tarafta İngiliz bayrağı vardı. King Caddesi'nden Grosvenor yoluna kadar her yerde. Bununla beraber kader bir oyun oynadı ve gece boyunca yağmur yağdı. Böylece sabah olduğunda dekorasyonların en azından birçoğu çamurda sürünüyordu ve kirden siyahlaşmıştı. Bütün sabah yağdı, aktı ve gün boyunca hiç durmadı. En iyi tarafı da diğer etkinliklerin hiçbirini gerçekleştirememişlerdi ve mitingin iptal edildiğini söylemek zorunda kaldılar. Sırada daha kadınların ve genç kızların Bayan Redmond'a sofra örtüsü ve peçete takımı sunacakları Clonard sineması vardı. Zavallı kadın eminim buna ihtiyacı vardır. Herhangi bir erkeğin oraya gittiğini bilmiyorum. Fakat duyduğuma göre fabrikalardan kızlar oradalarmış. Öyleyse onlara güçlükle yer kalmış olmalı. Bu koşullara rağmen kadınlar, erkekler, genç kızlar ve delikanlılar 1916 ayaklanmasından dolayı Belfast'ta harekete geçtiler ve buyrulduğu üzere sonuçta terhis olacakları ve yeniden evlerine gönderilecekleri Tyrone'a hareket ettiler. Kuzeyde bir savaşın meydana gelmemesinden kaynaklanan bu durum, daha sonra daha büyük keskinliklerin ve sertliğin nedeni oldu. 1918 yılında Eamon de Valera, Falls bölgesinden aday gösterildi ve elinden sandalyeyi alması olası görünmeyen Devlin tarafından sıkı bir şekilde dövüldü. Irish News'un seçim yazıları bu konuda ilgi çekici notlar sunmaktadır. Şu nedenledir ki bu gazete İrlanda Parlamentarist Partisi'nin seçim bülteni olarak hareket etmiş görünmektedir. Falls bölgesindeki seçim yazılarının hiçbirinde bir tane cumhuriyetçi ifade, konuşma veya seçim manifestosu yoktu ve cumhuriyetçi seçim aktivitesinin haberleri minimum düzeydeydi. Joe Devlin'in kampanyası başka aşırılıklara da vardı ve gazete sayfaları Devlin'in sponsorlarının ayrıntılı bilgileri, mitinglerinin, bir gösterisinin, seçim söylevlerinin ve beyanatlarının geniş haberleriyle doldu. De Valera 455 Falls yolundan D.J. McDevitt tarafından önerildi ve 30 Springfield yolundan Dennis McGuire tarafından desteklendi. Halkla ilişkilerde Larkin ve Connolly ile birlikte tam gün çalışan önde gelen sendika örgütleyicilerinden olan büyük babam Hanaway seçimlerde De Valera için çalıştı. Kendisine sorun olan bu çalışması nedeniyle aile evi ve bölgedeki diğerleri Devlincilerin kuşatması altına alındı ve taş atan ayak takımının saldırısına uğradı. Bir noktadan sonra o ve erkek kardeşi Tommy'nin üzerine bir akşam seçmenlerin ziyaretinden eve dönerken ateş açıldı. Sinn Féin çalışanları üzerindeki taciz, Joe Devlin taraftarlarınca sürekli devam ettirildi ve seçim kampanyası boyunca aşırı boyutlara vardı. The London Times, 2 Aralık 1918'de Belfast'taki kendi muhabirlerinin kaleminden şu haberi yazdı. Adaylardan Bay de Valera'yı desteklemek üzere dün Belfast'ın Falls bölgesinde Sinn Féin'ciler tarafından düzenlenmek istenen bir miting girişimi kargaşalık manzaralarına yol açtı. Milliyetçi bir kalabalık konuşmacıların üzerine taş ve diğer maddeleri fırlattı. Bir Sinn Féin bayrağını kapmak için girişim yapıldı ve göstericiler kalabalığın üzerine saldırıda kullandıkları coplarını çıkardılar. Polisler müdahale etti ve 3 polis dahil bir grup insan yaralandı. 13 kişi hastanede tedavi edildi. 8 kişi gözaltına alındı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 93.